Hayırlı akşamlar. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Evet, ilk olarak bugün programımızda Doçent Doktor Harun Övmüş'ün kaleme aldığı Ahiret Var mı başlıklı yazısını aktaracağız. "11 kişi öldürüldü" diye dünyayı ayağa kaldırırken, Suriye'de 5 yıldır devam eden ve 400 bine yakın insanın ölüp milyonlarcasının yerinden, yurdundan olduğu büyük felaketi görmezden gelenler, mülteciler kendi ülkelerine akın etmeye başlayınca bu akını önlemek amacıyla paçaları tutuşup ancak o zaman duyarlı ve insani görünmeye çalışanlar için ahiret yok. Suriye'deki felaketi yalnızca kendi menfaatleri açısından görüp değerlendiren, IŞİD'le mücadele ediyoruz bahanesiyle Akdeniz'deki varlıklarını tahkim etmek için Esed rejimini ayakta tutmaya çalışarak mevcut felakete yeni felaketler ekleyenler için de ahiret yok. Birinciler bütün insani değerleri kaybetmiş, vicdanları nasır bağlamış benciller güruhu. Elbette Suriyelileri zorbanın zulmünden kurtarmak için savaşa atılmalarını bekleyecek kadar saf dil olmadık olmayız. Ancak Özgür Suriye ordusunu teçhizatlandırabilirler, hiç değilse 1. Körfez Savaşı sonrasında Irak'ın kuzeyinde yaptıkları gibi Suriye'nin kuzeyinde de uçuşa yasak bir bölge ilan edebilirlerdi. Üstelik Türkiye'nin güneyinde Patriotlar hazır konuşlandırılmış vaziyette olduğu için İsteseler böyle bir yasağı ekstra bir maliyet olmaksızın gerçekleştirebilirlerdi. Ama bunu bile yapmadılar. Onlar için varsa yoksa zevk-ü sefa içinde yüzdükleri bu dünya hayatı var. Bütün hedefleri arzu ve heveslerini tatmin etmek, yani kendilerine tapınmak olduğu için vehmettiklerinin aksine onların hürriyet değerine sahip oldukları bile söylenemez. Çünkü onlar dizginlerini nefislerine teslim etmiş, nefisleri ne diyorsa onu yapan, Kur'an'ın ifadesiyle arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bu sebeple kör, sağır ve hissiz hale gelip yoldan çıkmış, ne olduklarını unutmuş kimseler. İnsan kendini düşünür, istediğini yapmaktan hoşlanır, hatta bunun kendi faydasına olduğunu da zannedebilir. Ancak bencillik bazen bu dünyada bile insana en büyük zararı verir. Belki de onun sonunu getirir. İşte yukarıda işaret ettiğimiz 5 yıllık körlüğün neticesi bile mülteci akınıyla şimdiden meyvesini vermeye ve hodbinlerin rahatını kaçırmaya başladı. İkinciler güya ülkelerinin menfaati için eli kanlı bir Salim'e destek veriyor, bu sebeple yeni katliamlara imza atıyorlar. Yani ülkelerinin dünya siyasetindeki ağırlığını artırıyor, sözüm ona milliyetçilik yapıyorlar. İnsani ve ahlaki değerlerden tamamıyla yoksun bir tarzı siyaset, onu takip edenleri dünyanın en büyük sıklet merkezi yapsa ne yazar? En fazla bir süre göğüsleri gururla dolan destekçileri tarafından el üstünde tutulup alkışlanırlar. Sonrası hiç. Tarihin çöplüğünde böyle manasız katliamlardan, kesik baş piramitlerinden nam salıp kof böbürlenme vesileleri çıkaran o kadar çok örnek var ki. Hiçbiri de hayırla yad edilmiyor. Milliyetçilik, başkalarının felaketinde saadet aramaksa, lanet olsun milliyetçiliğe. Ben de durmuş neler yazıyorum. Kimler adına hangi hayıflanmalarda bulunuyorum? Bu kimselerden başka ne beklenir ki? Afrika'yı köleleştirenler, dünyayı parselleyip asırlarca sömürenler, parsellemekte anlaşamayınca iki defa savaş çıkarıp milyonlarca insanın ölümüne sebep olanlar birinciler değil mi? Sıcak denizlere inmek hülyasıyla 3 asırdır uğraş veren, bunun için Kazan, Astrahan, Kafkasya, Kırım, Afganistan ve bütün Türkistan'ı işgal eden, bu uğurda Balkan milletlerini ve Anadolu Ermenilerini iva eden ikinciler değil mi? Onlar dün olduğu gibi bugün de tıynetlerinin gereğini yapıyorlar. Peki asırlardır bütün bu yapılanların en birinci hedefi olmuş ve halen olmakta olan biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Asıl önemli olan budur. Kendi elimizde ürettiğimiz bir kısım gerekçe ve bahaneleri başkalarının eline vermesek, coğrafyamızda bu yıkımlar yaşanır mı? Kitabımızda geçtiği gibi, müminler olarak birbirimizi kardeş bilsek, Müslüman kimliğiyle yetinsek ve saygı duymakla birlikte hiçbir kimliği onun önüne geçirip birbirimizi ötekileştirmesek, coğrafyamızı kasıp kavuran zulüm ve fesadı önlesek, başkaları gelip tepemizde boza pişirebilir mi? Halbuki şu anda en önemli değerlerimizi heba eden kör bir taassup içindeyiz. Dinimizin en önde gelen amaçlarından biri yaşama hakkının muhafazası iken, asırlarca önce ölüp kemikleri çürüyüp gitmiş insanların türbelerini korumak adına Müslüman canına kıymayı en mukaddes vazife biliyor bir kısmımız. Onların gövdelerini siper ettiği türbeleri yıkmaksa diğer bir kısmımızın can attığı yüce bir iş olmuş. Ne oluyoruz? Nefis muhasebesi yapacağımız bir vakit hala gelmedi mi? Afganistan'da düğün yapmaktayken terörist oldukları zanlıyla öldürülen insanlar hakkında kaza oldu denilip geçilir, kitle imha silahları olduğu iddiasıyla işgal edilen Irak'ta 1 milyondan fazla insanın öldürülmesi, iddianın yalanlanmasından sonra bile gündem olmazken, Paris'te 11 kişinin öldürülmesi dünyanın önde gelen liderlerinin katıldığı bir yürüyüşte kınanmaya değer bulunacak kadar neden önemsenir diye soracağımız zaman hala gelmedi mi? Bu soru elbette 11 kişinin öldürülmesini önemsiz görmek değildir. Bir cana kıyan, bütün insanlığa kıymış gibidir diyen kitabımıza göre bir tek masumun öldürülmesi bile hoş görülemez. Bizim dikkat çekmek istediğimiz husus, bir kısım ölüler çok değerli görülürken, diğerlerinin sayıca nispet kabul etmeyecek kadar fazla olmasına rağmen gündeme alınmaya bile değer bulunmamalarıdır. En esef verici olansa bu durumu bizim bile artık tabii görüp kanıksamaya başlamamızdır. Özellikle Suriye'de 5 senedir işlenmekte olan katliam haberleri neredeyse cinayeti sıradanlaştırmış, her gün Suriye, Yemen ve benzeri ülkelerde 30-40 kişiden aşağı düşmeyen can kayıpları adiyattan görülür olmuştur. Belki başlangıçta biraz Osmanlı hayaliyle hareket etmiş olsa bile 2,5 milyon mülteciyi bağrına basmak suretiyle hiçbir hesap yapmadan tamamıyla insani değerler çerçevesinde bir siyaset gözettiğini ispatlayan yegane dünya ülkesinin vatandaşları olarak bizlerin bile bu duruma gelişi hakikaten şayan-ı hayret ve teessüftür. Yazımızın başında işaret ettiğimiz kimseler için ahiret yok. Hem yaşadıkları hayatta ahiret diye bir kaygıları olmaması anlamında yok, hem de böyle yaşamaları sebebiyle gerçek anlamda yok. Çünkü cehennemde devam edecek bir ahiret hayatı onu yaşayanlar için yok hükmündedir. Hatta ondan da beter. Çünkü içinde bulunacakları felaket sebebiyle defalarca yok olmak isteyecekler, ancak o bile kendilerinden esirgenecek. Asıl önemli olan ahiretin bizim için olup olmadığı. Yoksa maazallah bizim için de mi yok? Doçent Doktor Harun Öğmüş'ün kaleme aldığı Ahiret Var mı başlıklı yazısını aktardık Yüz Akın'ın Ocak 2016 sayısından kıymetli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şimdi de Kübra Ergin'in kaleme aldığı Dünyada da ve Ahirette de iyilik başlıklı yazısını aktaracağız. Mekke devrindeydi. Sahabeden Habbab İbnül Eret radıyallahu anh iman şerefini tatmış bir demirciydi. İslam düşmanlarından As bin Vail es-Sehmi'ye bir kılıç yapmıştı. Alacağını istemeye gittiğinde bu fırsatı değerlendirerek onu dininden döndürmek isteyen As bin Vail, "Hayır, sen Muhammed'i inkar etmedikçe vermeyeceğim," dedi. Habbab radıyallahu anh, "Asla, sen ölüp Allah seni yeniden diriltinceye kadar ebediyen onu inkar etmeyeceğim," dedi. Muhatabı ahirete inanmadığı için onun bu sözünü alayla karşıladı ve "Yani ben öldükten sonra tekrar dirileceğim ha? Öyleyse bırak beni öleyim de yeniden dirileyim. Bana orada da bol mal ve evlat verilecek. O zaman sana olan borcumu öderim," dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. "Ey Resulüm! Ayetlerimizi inkar eden ve bana elbette mal ve çocuk verilecektir diyeni gördün mü? O görülmeyeni mi biliyor yoksa Rahman katından bir söz mü almıştır? Hayır, söylediğini yazacağız ve onun azabını uzattıkça uzatacağız. Bahsettikleri şeyler bize kalacaktır. Kendisi bize tek başına gelecektir." Kur'an-ı Kerim'de inkarçıların zihin yapılarını ele veren birçok ayeti kerime görürüz. Bunlarda sanki asıl maksat onları kötülemekten ziyade müminleri inkarçıların şahsında onların bu kötü sıfatlarından sakındırmaktır. Mesela onların dünya hayatıyla razı olup yetinmesi, Allah'a ve ahirete rağbet etmemesi pek çok ayette çeşitli misallerle yerilir. "Onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almışlardır. Bu alışverişlerinden dolayı kendilerinden azap kaldırılıp hafifletilmez ve onlara yardım da edilmez." Allah Teala o zamanın müşriklerini bir misal yaparak bütün zamanlardaki insanların psikososyal durumuna dikkat çekiyor. Dünya nimetleri insanların önüne serildiği zaman insan Rabbine karşı kendini müstani zannediyor. Zannediyor ki bu kazanç ona kendi bilgi ve becerisi sayesinde geliyor ve her zaman da gelecek. Halbuki dünya bir sebepler alemidir. O sebeplerin de Halık'ı olan Rabbimiz, sebepler perdesi arkasından nimetleri vererek bizi imtihandan geçirmektedir. Bu dünya bir yolculuk, bize verilenler de dönüşte hesabı sorulacak bir yol azığı ve sermayedir. Sahibimiz, asıl yurdumuza döndüğümüzde bize harçlık olarak verdiği imkanlardan mutlaka hesap soracaktır. İster az olsun, ister çok olsun. Dünya avunmaya değmez. Bu dünya bir yolculuk. Bize verilenler de dönüşte hesabı sorulacak bir yol azığı ve sermayedir. Sahibimiz asıl yurdumuza döndüğümüzde bize harçlık olarak verdiği imkanlardan mutlaka hesap soracaktır. İster az olsun, ister çok olsun, dünya avunmaya değmez. Onlar dünya hayatıyla ferahlamaktalar. Oysa dünya hayatı, ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. İnsan ahireti inkar etmekle, kendisini bu dünyada hür saymakla gerçekten hür olabilir mi? Zaman bizi ölüme doğru adım adım götürürken, ondan ötesine dair haberlere hiç aldırış etmeden bu dünyayla yetinmek ne tuhaf bir haldir. Zaman ne kadar değişse de iman edenlerle inkarcıların durumu çok fazla değişmiyor. Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları İslam'a davet ettiğinde zenginlerden çok azı iman ettiyse, günümüzde de maddi imkanlara sahip olanlar onca araştırma imkanına rağmen hidayeti arayıp bulmak istemiyorlar. Çoğu zaman inkarcıların dünya hayatına bakıldığında insana cazip gelen bolluk, rahatlık ve serbestlik göze çarpıyor. İslam'ın bidayetinde ilk iman edenlerin birçoğu fakir gençler ve kölelerdi. Önceden zengin olan bir kısım müminler de kendilerine uygulanan boykot ve eziyet sebebiyle rahatça ticaret yapamıyordu. İşkence gören mümin köleleri satın alıp azat etmek ve fakir kardeşlerine infak etmek sebebiyle de yoksul düşmüşlerdi. Müşriklerse rahatça ticaret seferlerini yaparak kâr elde ediyorlardı. Belki de bu manzara karşısında gönülleri mahzun oluyordu. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. İnkar edenlerin refah içinde diyar diyar gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Her çağda müminler için dünya hayatı kısıtlamalarla, sıkıntılarla geçiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Müminlerin dünya hayatında maddi ve manevi kısıtlamalar, sıkıntılar, mallardan ve canlardan eksilmeyle imtihanlar eksik olmaz. Bugün İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılar ve maruz kalınan korkular inşallah imanımızın tescilidir. Çünkü mümin erkek ve kadının nefsinde, çocuğunda, malında bela eksik olmaz. Ta ki hatasız olarak Allah'a kavuşsun. Mümin için dünyanın zindan gibi olması, mutlaka katlanılması çok zor sıkıntılarla geçecek, hiçbir nimet olmayacak manasına da değildir. Aksine en büyük nimet olan iman nimeti sayesinde müminin dünya hayatı da hayat-ı tayyibe olarak geçer. Allah Teala buyuruyor, erkek olsun, kadın olsun, mümin olarak kim ameli salih işlerse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Belki bir mümin dünya menfaat ve zevklerine sınır tanımazcasına dalamaz. Dini hükümler onu sınırlandırır ama o sınırlar sayesinde şükrün lezzetine varır. Hak din iman eden insanın gözüne öyle bir gözlük takar ki, bu gözlük sayesinde dünyadaki her şey manevi bir değere kavuşarak ebediyete dair bir müjde haline gelir. Mesela görünüşte helal ve haramı ayıran hükümler, müminin yoluna çizgiler çizip hareket alanını sınırlandırır. Ama helal kısmı ilahi bir ikram, bir hediye haline getirir. Mesela hayatı boyunca çekinmeden zina eden bir kişi, helal kılınmış evliliğin kıymetini bilemez. Allah için farz veya nafile ameller işlemek üzere dünyevi rahatımızdan feragat etmenin de böyle bir mükafatı vardır. Mesela insan haftada birkaç gün oruç tuttuğu zaman, oruç tutmaya ara verdiği günlerdeki kahvaltı ona büyük bir nimet gibi gelir. Bunun yanında salih ameller de ahiretten önce dünyada da büyük bir nimettir. Bir insan parasını infak etse, infak edecek parası olduğu için onu infak etmeye vesile bulduğu ve kendinde bunu yapacak manevi gücü gördüğü için Allah'a şükreder. Bunların hepsinin Allah'ın hibesi olduğunu hisseder ve öte alemde daha nice nimetlere kavuşacağına dair ümidi artar. Artık bir şeylerin eksikliği veya elinden çıkması da ona dokunmaz. Çünkü onlardan sevap ummanın sevinci çok daha büyüktür. Bugün sekülerizm denilen dünya görüşü, dünyayı profan yani mukaddessiz, kuralsız, alabildiğine maddi bir çehreye büründürürken, insanın madde üzerinde manevi tecrübe yaşayarak kurduğu en güçlü maneviyat bağını kopardı attı. Bu sebeple bugün Batı'da manevi bir tecrübe yaşamak için kendilerini zorlayan hayat tarzlarına yöneliyorlar. Halbuki müminler hayatın içindeyken yaptıkları tercihlerle sürekli Allah'la alışveriş içinde olabiliyorlar. Peygamber Efendimizin sünneti, hayatın her safhasına dair edeplerle, mesela yemek yerken besmele ile ve sağ elle yemeği dahi sevap vesilesi kılıyor. Haram helal çizgisinden edeplere kadar gittikçe incelen bu kaideler, hem dünya hayatı içindeyken kalbimizin manevi bağlarını koparmasını engelliyor, hem de dünya hayatını sürekli bereketli bir alışveriş haline getiriyor. Allah'ı ve ahireti unutmadıktan sonra dünya işleriyle meşgul olması mümine zarar vermiyor. Yeter ki kalbinin asıl maksadı haline getirmesin. O zaman insanın dünyada da bir hasene, ahirette de bir hasene istemesinin bir sakıncası olmuyor. Hatta kulluk edebi afiyet istemeyi ve Allah'ın cömertliğinden ümidi kesmemeyi gerektiriyor. Bazı kimseler, "Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur. Bazıları da, "Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru," derler. İşte bunlar, kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla bulurlar. Allah hesabı çok çabuk görür. Kübra Ergin'in kaleme aldığı "Dünyada da ve Ahirette de İyilik" başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyenlerimiz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bugünkü programımızı da noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte, saatler 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.